Değerli dinleyenler, iyi akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz sizlerle. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik imzalı "Dikkat Savruluyoruz" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Son 20 yıldır ülkemizde İslam'ın hükümlerini yaşamak için birçok alanda devlet eliyle büyük kolaylıklara imza atıldı. Başörtülü okuma ve çalışma imkanları sonuna kadar sağlandı. Hepimiz bu imkanların sağlanmasıyla şöyle düşündük. Çocuklarımız anaokulundan üniversiteye kadar istediği gibi din eğitimi alabilecek ve bizden sonraki nesil bize ve ninelerimize nazaran daha dindar, daha ihlaslı olacaklar. Ülkemizin her yerinde Müslümanlar daha etkili ve donanımlı hale gelecekler. Müslümanların ve dolayısıyla İslam'ın yüzü daha fazla gülecek. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı maalesef. Son yıllarda başörtüsü davası yüzünden okullardan atılan annelerin kızları başörtülerini açmaya başladı. Namaz kılan birçok kimse işlerinin yoğunluğu sebebiyle namazı terk etti. Tesettüre daha çok sarılmamız gerekirken tesettür şuurunu kaybettik. Başörtü bir moda aksesuarı haline geldi. Makyaj yapmayan ve İslami sınırlara dikkat eden hanımlar neredeyse ellerin parmakları sayısınca azaldı. Erkekler de hanımlardan geri kalmadı bu savruluşta. Sakalı aksesuar niyetine kabullendiler. Tesettür farzı da sadece kadınlaraymış, erkeklerin istediği gibi giyinme hakkı varmışçasına bir tavır aldılar. Sokaklar eskiden hanımların iç kıyafet olarak giyeceği darlıktaki taytlardan giymiş erkeklerle dolu. Namaz da gitti, oruç da. Geçen Ramazan ayında hiç ummadığım dindar ailelerin erkeklerinin işlerinin zorluğu gerekçesiyle Ramazan orucunu tutmadığını üzülerek öğrendim. Herkes zamanın çok kötü oluşundan, gençlere söz geçiremediğinden, bu zamanda Müslümanca yaşamanın neredeyse imkansız olduğundan sızlanıyor. Peki biz nerede hata yaptık? Nerede bizim koca karı imanıyla yoğrulmuş, az bilgi, çok amel ve kartanesi gibi ihlasla yoğrulan insanımız? Nerede o evlerine televizyonu bile sokmayan, dilinde kıpır kıpır dualar olan takva sahibi yaşlılarımız? Kim toplayacak onları televizyondaki kadın programlarının pençesinden? Ümmetin yaşlılarının emeklilik hayalleri bu muydu? Dava sancısı çeken mücahit ruhlu sohbet ablaları, abileri ve onların gönüllerine girdiği her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen başını örten, namaza başlayan gençler nereye kayboldu? Az da olsa devam ediyor, tamamen bitmiş değil elbette. Ama kaybettiklerimize bakınca kazandıklarımız bir avuç mesabesinde. Bazen camiamızdaki arkadaşlar bana, "Bu kadar ümitsiz olma. Bak elimizdeki talebelerimiz, ulaştığımız gençlerimiz de var. Hepsi pırlanta gibi," diyorlar. Evet, onlara bakınca ümitleniyorum. Fakat elimizdeki imkanın çokluğuna bakıp ulaştığımız insanın ne kadar az olduğu gerçeğini görünce ve bir de Rabbimize vereceğimiz hesabı düşününce ürperiyorum. Türkiye'de eğitime devam eden öğrenci sayısı istatistiklere göre 25,5 milyon civarında. Yani dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Peki biz bu gençlerin ne kadarına ulaşabilmiş olabiliriz? Diyanet'in yurt içinde toplumun bütün kesimlerine ulaşmak için başlattığı yaygın din eğitimi projesi kapsamında ulaşılan öğrenci sayısı 7 milyon 619 bin. Cami ve Kur'an kursuna giden öğrenci sayısı 391 bin civarında. Tabii bu sayının içinde hanımlar da var. Hepsi gençlerden oluşmuyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 5 vakit namaz kılanların oranı %22. Arada cuma ve bayram namazı kılanların oranı ise %24. Ülkemizde namaz kılanların oranına da bakınca ulaşabildiğimiz insan sayısı devede kulak değil, belki devede bir kıl mesabesinde. Özellikle içinde bulunduğumuz camiadan karşılaştığımız eski dostlar, ahbaplar, "Biz kermes evi açtık, kurs açtık, kültür merkezi açtık, yurt açtık, açtık, açtık" diye sayıp duruyorlar. Peki ne kadar insana ulaştık denildiğinde, hafta içi şu kadar üniversite öğrencisi, hafta sonu şu kadar lise, ortaokul diyorlar. Peki ulaştığınız öğrencilerin kaç tanesi 5 vakit namaza sizin vesilenizle başladı, kaçı tesettüre girdi, kaçı ihtilat ortamını veya çeşitli menfi faktörlerin cirit attığı okul ortamını değiştirdi? Cevap, büyük bir sessizlik. Bu öğrencilerle buluştuğunuzda neler yapıyorsunuz? Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Peki beraber namaz kılıyor musunuz? Namazın fıkhını veya önemini anlatıyor musunuz? Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiramın hayatı hakkında bilgi veriyor musunuz? Ya hakiki tesettürü anlatıyor musunuz? Size gelenlerin kaçının hayatı anlattıklarınız sebebiyle değişti diye sorduğumuzda biraz değiniyoruz ama çok sıkmamak için uzunca anlatmıyoruz deniyor. Neden bu soruları soruyorum? Bir nevi nefis muhasebesi olsun bizlere diye. Her müessesemiz çok hizmet ettiğini gerile gerile anlatıyor, ballandıra ballandıra mekan resimlerimizi paylaşıyoruz. Çok hizmet ediyoruz diye düşünüyor herkes. Bunun öyle olmadığını, resmin bütününe bakıp Allah'ın verdiği nimetler karşısında aslında ne kadar az iş çıkardığımızı fark edelim ve kendimize çeki düzen verelim diye bu soruları soruyorum. Müesseselerimize gelince, iki gün çayını çorbasını içirdiğimiz, saatlerce el becerileri, sanat ve sportif faaliyetler yaptığımız fakat bir türlü gönlüne ulaşamadığımız kimselerin sayısıyla övünmek belki bu dünyada bizim yıldızımızı parlatabilir. Ama ahirette bu vebalden nasıl kurtuluruz, bir daha muhasebe edelim diye bunları dile getiriyorum. Gelin kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Anne babalar örnek olamadıkları veya yeterli bilgiye sahip olamadıkları için dini bir çevreye girsin, en azından ilmihal bilgilerini öğrensin, namaz kılmaya başlasın, tesettüre girsin diye evlatlarını bize emanet ediyorlar. Onlar bu niyet ve gayretleriyle bir dereceye kadar vebalden kurtuluyorlar. Ya biz? Elhamdülillah her müessesemiz sayı olarak da olup taşıyor. Hafta sonları dahil gayret edip okullara, üniversiteli kardeşlerimize ulaşmak için gayret ediyoruz. Yurt dışından talebelerimiz de geliyor. Şükür, bin şükür. Fakat yetmiyor, yetmiyor. Şer güçler bizden daha gayretli ve daha çoklar. Göz göre göre bizim gençlerimizi dahi kapıyorlar artık elimizden. Çünkü okullardaki başörtüsü probleminin kalkmasıyla özellikle üniversite okuyamamış anneler ben okuyamadım sen oku diyerek üniversiteyi kazan da neresi olursa olsun ister şehir dışı ister başka ülke isterse dinsizlerin anarşistlerin yuvalandığı okul olsun önemli değil bölümü de önemli değil yeter ki bir üniversite diploman olsun duygu ve düşünceleriyle kız erkek evlatlarını elinin, gönlünün ulaşamadığı uzaklara gönderdi. Neticede madencilik okuyan kızlar, anaokul öğretmenliği okuyan erkekler var bu ülkede. Ne pahasına olursa olsun çok ibretli bir cümle, asıl maksadın kaydığı, Allah rızasının unutulduğu, ahiret kaygısının dünya istikbaline feda edildiği bir cümle. Üniversiteye girmek uğruna milyonlarca genç en verimli çağlarında sabahtan akşama test çözdüler. Namaz kılmış kılmamış, namazı geçmiş geçmemiş hiç önemli olmadı onlar için. Yemesine, içmesine, uyumasına, sağlığına değer verdiğimiz kadar namazına titizlenmedik. Rabbi ile konuşması demek olan Kur'an okuyuşuna önem vermedik. Ahlakına, dostlarına, günlük yaşayışındaki edep haya kırılmalarına göz yumduk. Aileden, anne babadan, komşu ve akrabalardan uzaklaşmasını teşvik ettik. Neticede ne oldu? Elimize ne geçti? Bu gençler en verimli yıllarını at yarışı gibi bir müsabaka içinde harcadılar. Hepsi daracık bir delikten geçebilmek için binbir şekle girdi. Birçoğu başarısız olunca bunalıma sürüklendi. Bazıları adı üniversite olsun da nasıl olursa olsun diyerek 4-5 yılını daha sonra hiçbir işe yaramayacak bir okulda tüketti. Geçen yıllara mı acırsın? Herkesin aynı şeyi yapmaya çalışırken ülkemizin kaybettiği iş gücüne, kabiliyet ve iş kollarına mı üzülürsün? Ailelerin kendilerini ve evlatlarını perişan eden dünyevi hırslarına mı yanarsın? Ülkemizin değişmeyen bozuk eğitim sistemine mi gözyaşı dökersin? Yoksa artık namazdan, niyazdan uzaklaşmış, Allah'la bağ kopma noktasına gelmiş, gelecek nesillerin ahvaline mi kıvranırsın? Tertemiz fıtratı, hassas bir vicdanı ne kadar yamulttuk, yamulmasına ne kadar göz yumduk. Liseye veya üniversiteye girmiş gençler, sırf ailelerini mutlu etmek için başörtüsü taktılar. El alem ne derdi sonra? Falan ablanın kızı açık başını örtmemiş dedirtmek olmazdı. Sadece başörtülü olsun yeter, makyaj olabilir, taytlı olabilir, gençtir, hevesini alsın sonra şuurlu bir şekilde örter denildi. Bu gençler, kız veya erkek fark etmez, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümüne yerleşti, herkes sevindi. Sonunda hedefe ulaşılmıştı. O okula dinsiz, ateist, satanist, hatta teröristin de geleceğini kimse hesaba katmadı. Bu kişilerle aynı sınıfı paylaşacak, bir müddet sonra sınıf arkadaşı olacaklar, daha sonra maalesef flört hayatı, sonra da ağlayan ebeveynler. Kızım başını açtı, oğlum içkiye başladı, ateist bir ailenin kızıyla evlendi, oğlumu kaybettim, hocam yardım edin. Bu aşamada maalesef yardım etmek için çok geç kalınmış oluyor. Bu şartlarda biz olsaydık, böyle hırsla çalışıp herhangi bir üniversiteye yerleşseydik, orada böylesine bozuk şartlarda kendi halimizde okumak zorunda kalsaydık, kaçımız kendimizi koruyabilirdik? Evlatlarımıza şeytanvari bir tarzda dünyevi aşk ve hırsı pompalayıp ardından evliya olmalarını beklemek ne kadar abes, öyle değil mi? Her şey mevsiminde olursa tatlıdır. Kışın ortasında karpuz yemek istesek, karpuzu kessek içinin boş veya köpük köpük çürük olduğunu görürüz. Bu yüzden zararın neresinden dönülse kârdır deyip ümmetin evlatlarını kendi mevsimleriyle buluşturmalı, onları günahın, isyanın, şirkin ve küfrün cirit attığı ortamlardan çekip almalıyız. Onları salihlerin ortamında bulundurmalıyız. Bu da bir ay veya birkaç günle olacak iş değildir. Lise veya üniversiteye gitmeden evvel, onların önce imanlarını kuvvetlendirecek kadar bilgi ve ameli öğrenecekleri kurumlarda en az 2-3 sene okutmalıyız. Sadece kız çocukları için değil, erkek çocukları için de bu hassasiyet içinde olmalıyız. Kaybolan sadece ümmetin kızları değil, belki onlardan daha fazla kaybolan fakat fark edilmeyen erkek evlatlarımız için de hassas olalım. Unutmayalım, kişi tesettüründen evvel birçok hazinesini, yani manevi değerini kaybediyor. Belki en sonuncusu başörtüsü oluyor. Bu zahirde olduğu, herkes tarafından rahatça görüldüğü için ancak fark edebiliyoruz. Halbuki önce kulun Rabbi ile en kuvvetli bağ olan namaz bağı kopuyor. Bu koptuğu zaman diğerleri de çorap söküğü gibi geliyor artık. Ya da bu bağ daha erken diyerek bağlamamış oluyoruz. Hakikatte imanın muhafazası için en önemli ibadet namazdır. Bu yüzdendir ki 13 yıllık Mekke devri boyunca sadece iman ve namazdan sorumluydu Müslümanlar. Başka bir ahkam ayeti gelmedi. Elhamdülillah Müslüman aileler içinde doğduk. Bizim vazifemiz bize meccanen ikram edilen bu imanı takviye etmek, onu namazla muhafaza etmektir. Ayeti kerimede, Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan, fahşadan ve kötülükten, münkerden alıkoyar, buyuruluyor. Yani namazın insanı günahtan alıkoyan bir muhafızlığı var. Bir hadisi şerifte de şöyle buyurulur. Bir kişinin namazı kendini fahşa ve münkerden, her türlü kötülükten alıkoymuyorsa, o kişinin Allah'tan uzaklığı artar. Doğru namaz için ibadetleri hakkıyla yapabilecek kadar bir fıkıh bilgisi şarttır. Bu sadece internetten öğrenilecek bir ilim değildir. Zarurat-ı diniye denilen en temel dini bilgileri öğrenecek kadar kendini en az 1-2 yıllığına dine adamak gerekiyor. düzgün bir Kur'an okumak için de bir hocanın önünde oturmak gerekiyor. Bu yapılırsa gençlerimiz en az 2 yıl salih ve saliha bir topluluğun içinde dinini yaşayabilecek kıvamda öğrenir. Takvanın lezzetini alır. Bir daha gayri şer'i topluluklara tamah etmez. Elinde bulunduğu İslam ve iman nimetinin kıymetini anlar inşallah. Bütün bu söylediklerimizde anne babaları suçlar gibi olduk. Yanlış anlaşılmaya fırsat vermemek için şunu da söyleyelim. Elbette çocukların ilk mektebi aileleridir. Küçük yaşlarda anne babasında ne gördüyse çocuk onu tekrar ve taklit eder. Sonra alışkanlıklar oturur, muhakeme genişler. Bu aşamada da ailesinin dindeki samimiyetini namaz, Kur'an, tesettür ve benzeri konulardaki ihlas, gayret ve fedakarlıklarını görür. Ona önce güzel örnek olarak, sonra da sahih bilgi kaynaklarıyla tanıştırarak, güzel bir çevre içinde büyümesini temin ederek anne baba vazifelerini tamamlamış olur. Elbette çocuğu bundan sonra da kendi haline bırakmaz ama buluğa gelen, hatta 18-20'li yaşlarına ulaşmış bir genç artık kendi kararlarının neticesine katlanmak zorundadır. Biz iyiye, güzele örnek olduktan, onların dini anlamda talim ve terbiyesine dikkat ettikten sonra da evlatlarımızın içinden gönlümüz istemese de yanlışa sürüklenebilecek kimseler çıkabilir. Bu da bir imtihandır. Hazreti Nuh'un oğlu zalimleri dost edindiği ve onların kötü amellerini işlemeye devam ettiği için peygamber olan babasının kurtuluş gemisine binemedi. Aynı şekilde putperest Azer'in oğlu İbrahim aleyhisselam hak ve hidayeti buldu. Her insanın kendi inancını ve amelini tercih etme ve bunun neticelerine dünya ve ahirette katlanma gibi bir sorumluluğu var. Biz elimizden kayıp giden evlatlarımıza yine ulaşmaya ve güzel örnek olmaya çalışırız. Onların küfrün, şirkin, günahın bataklığında kıvranmalarına göz yumamayız. Ama onların gönüllerini zorla hidayete erdirmek gibi bir mükellefiyetimiz de yok. Bu haddimiz de değildir. Hidayeti Allah verir. Rabbimiz kullarını güç yetiremeyecek şeylere zorlamamış, elimizden geleni yapar, ıslah ve hidayetleri için bolca dua ederiz. Son söz olarak diyelim ki, Ashab-ı Kehf gibi yüreği iman dolu, dünyanın handikaplarını elinin tersiyle itebilecek, saraylarda sunulan günahı, küfür ve isyanı tiksinerek terk edecek nesiller istiyorsak, ebeveynler olarak öncelikle bu hidayet meclislerini oluşturmak, yavrularımızın en kıymetli ve verimli olduğu zamanlarda onları bu meclislerle buluşturmak zorundayız. Evlatlarımız 20 yaşına geldiğinde ağlamamak için 7 yaşıyla 10 yaşı arasında iman ve namaz zırhıyla onları zırhlandırmalı, en geç 15-20 yaş arası salihlerin bulunduğu ortamlarda eğitim ve öğretim aldırmalıyız. Bizler de bu hususta gücümüzün yettiği kadar Müslümanca bir hayat yaşayarak onlara numune olmalıyız. Allah kalpleri evirip çevirendir. Bizlerin, neslimizin ve bütün İslam ümmetinin kalplerini dininde sabit kılsın. Ama ebeveyn olarak elinden geleni en güzeliyle yaptığı halde yine de manevi bir kayma hali yaşandıysa, ana babalık ağırlığımızı koyarak evlatlarımıza telkine devam etmeliyiz. Toplumumuzda, ama o artık kendi yaptıklarından sorumlu birisi, bırakalım istediği gibi yaşasın, kendi kararını kendi versin diyenler de çoğaldı. Bu ifadede ciddi manada problemli. Mesela önümüzde bir ateş olsa, evladımızı onun tehlikeli olduğuna karşı uyarsak, o da göz göre göre ateşin ortasına doğru yürürse, onu kendi haline mi bırakırız? Nasıl olsa söyledik, dilimiz döndüğü kadar uyardık, aklı başında ne yapacaksa kendi kararı diye rahatça işimize devam ederiz, yoksa o ateşe düşmemesi için canhıraş bir şekilde gayret mi gösteririz? Eğer ben evladımı ateşe salmam diyen anne babalarsak, o halde sonsuz bir azap yurdu olan cehenneme doğru sürüklenen çocuklarımıza göz mü yumacağız? Yoksa o ateş yurdunun olup olmadığına dönük kendi iman zaaflarımız da mı var? Hazreti Nuh, evladını hayatı boyunca davet ettiği gibi tufan anında da imana ve kurtuluşa davet etmeye devam etti. Onu kendi haline bırakmadı. Başka hatalı bir söz daha var. Dinde zorlama yoktur. İsteyen namaz kılsın, isteyen kılmasın. Lütfen bu cümleyi de doğru anlayalım. Evet, İslam'ı seçmede, İslam'a girmede zorlama yoktur. Hiç kimseyi zorla Müslüman yapamayız. Ama ben Müslümanım diyen kimse İslam'a göre yaşamak zorundadır. Her birimiz nefis taşıyoruz. İçte onu zorlayacak bir iman ve takva duygusu tam yerleşmemişse dışarıdaki Müslümanlar o nefsin isteklerini sınırlamada yardımcı olurlar. Çünkü nefis zora koşulmadan hayra ve hakka boyun eğmek istemez. Hazreti Ebu Bekir, Müslüman olduğunu söylediği halde namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyen kimselere karşı harp ilan etmişti. Biz de çocuklarımıza karşı savaş ilan edelim demiyorum ama günaha tepki göstermemek, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etmek, şer gördüğümüzde sessiz kalmak, emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifemize uygun düşmüyor. Bu tür vurdum duymazlıklar günah işlemeyi kolaylaştırıyor. En azından bu gidişattan üzüldüğümüzü, bunun bir Müslümana yakışmadığını, yaptığımız her türlü günahın azabı olduğunu hatırlamalıyız. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'yı evlendirdikten sonra bile sabahları namaza kalkmaları için uyardı. Her ezanda bir hatırlatma ve uyarı değil midir aslında? Hepimiz Müslümanız. Namaz kılmanın farz olduğunu biliyoruz. Saatimiz var. O halde niye ezana ihtiyaç var? Çünkü gaflet her birimizi her an bürüyebiliyor. Allah'ı hatırlatan kimselere ihtiyaç var. Zira bu hatırlatma müminlere fayda veriyor. Usanmadan tebliğ etmeli, muhatabımızın aklına ve gönlüne hitap edecek yollar bulmalı. Ümidimizi kesip kendi hallerine bırakarak onları şeytanın ve nefsin eline terk etmemelidir. Gayret bizden, hidayet ve muvaffakiyet Allah'tandır. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Şemnem Dergisi'nin Ocak 2020 sayısından Halime Demireşik imzalı Dikkat Savruluyoruz başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.